35. ayrım. Ama, aması maması yok. Şube müdürünün sert sesi hem de buyurgan. Şimdi büyükelçiliğinizle temasa geçtik. Çünkü ölen adam sizin ülkenizden. Sizi buraya biz davet ettik. Öteki iki Amerikalı öldürüldüğünde ilgi gösterip de bir temsilci bile göndermediniz. Oysa o cinayetlerden birinde de zehir kullanılmıştı. Bakın, biyolojik silahların kullanıldığı ortak bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu ima etmeye çalışıyorsanız hemen çekip gidebilirsiniz. Cinayi bir meseleyi politik bir mesele haline getirmeye hiç niyetimiz yok. Festivali seneye de bütün ihtişamıyla yapmak istiyoruz. Onun için Dr. Morris'in tavsiyesine uyup o doğrultuda bir açıklama yapacağız. Yabancı sesini çıkarmıyor. Şube müdürü yardımcılarından birini çağırıp dışarıda bekleyen gazetecilere 10 dakikaya kadar bir açıklama yapılacağını bildirmesini istiyor. Adli tıp uzmanı şube müdürüne bir tür imza bıraktığı için hidrojen siyanürün kaynağını bulmanın her zaman mümkün olduğunu fakat bunun 10 dakika değil bir hafta alacağını söylüyor. Cesette alkol kalıntıları var. Deri kızarmıştı ve ölüm ani olmuştu. Hangi zehrin kullanıldığı konusunda şüphe yok. Asit olsaydı burnun ve ağzın etrafında yanıklara rastlardık. Belladon olsa göz bebekleri büyür. Sonra, lütfen doktor, üniversitede okuduğunuzu, onun için de bize ölüm nedenini söyleyecek kadar donanımlı olduğunuzu biliyoruz. Üstelik mesleğinizde ne kadar yetenekli olduğunuzdan da hiç kuşkumuz yok. Hidrojen siyanür diyelim, olsun bitsin. Doktor öfkesini bastırarak başıyla onaylarken dudağını ısırıyor. Ya şimdi hastanede olan öteki adam, film yönetmeni. Ona saf oksijen ve 15 dakikada bir damardan kolisyanür veriliyor. Bu da işe yaramazsa %25 inceltilmiş sodyum trisülfat ve ekleyebiliriz. Odada derin bir sessizlik. Özür dilerim. Cevap. Evet, yaşayacak. Şube müdürü sarı bir kağıda notlar alıyor. Vaktin dolduğunun farkında. Herkese teşekkür ettikten sonra daha fazla gereksiz spekülasyona yol açmamak için yabancıdan onlarla birlikte dışarıya çıkmamasını istiyor. Banyoya gidip kravatını düzeltirken Savoy'dan da kravatını düzeltmesini rica ediyor. Morris katilin bir dahaki sefere zehir kullanmayacağını söylüyor. Anladığım kadarıyla cani bilinçsizce de olsa belirli bir model izliyor. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Savoy, Monte Carlo'da dönerken arabada bunu düşünmüştü. Evet, muhtemelen müthiş Scotland Yard müfettişinin bile fark etmediği bir model vardı. Şöyle. Banktaki kurban, katil yakınındaydı. Öğle yemeğindeki kurban, katil uzağındaydı. Plajdaki kurban, katil yakınındaydı. Oteldeki kurban, katil uzağındaydı. O yüzden bir sonraki cinayette katil kurbanın yanı başında bulunacak ya da en azından planı böyle olacak. Yarım saat içinde yakalanmazsa. Bütün bunları hiçbir önem taşımıyormuşçasına kendisine aktaran emniyet merkezinin meslektaşlarından öğrenmişti. Aslında Savoy kendisi de başlangıçta bununla cinayetler arasında bir bağlantı görememişti. Ama hiç kuşkusuz öyle değildi. Kayıp halka can alıcı ipucu yapbozu tamamlamak için gerekli tek parçaydı bu. Savoy'un kalbi küt küt atıyordu. Hayatı boyunca böyle bir fırsatın hayalini kurduğu için uzayıp giden bu toplantının bir an önce sona ermesini istiyor. Dinliyor musunuz? Evet efendim. Bakın, dışarıdaki insanlar sorularına kesin cevaplar getirecek, resmi ve teknik bir açıklama beklemiyorlar. Bize ne duymak istiyorlarsa onu söyletmek için ellerinden geleni yapacaklar. Ama bu tuzağa düşmemeliyiz. Buraya bizi dinlemek için değil, bize bakmak için, izleyicileri ve okurların da bizi görmelerini sağlamak için geldiler. Şube müdürü, bu dünyada ondan daha bilgilisi yokmuşçasına tepeden bakıyor Savoy'a. Öyle anlaşılıyor ki bilgiçlik yapmaktan hoşlananlar yalnızca Morris ve adli tıp uzmanı değil, herkesin ben işimi iyi bilirim demenin kendince bir biçimi var. Görsel düşünün, yani yüzünüz ve vücudunuzun kelimelerden daha çok şey söylediğini unutmayın. Dosdoğru ileriye bakın, başınızı dik tutun, omuzlarınızı serbest bırakın ve hafifçe geriye çekin. Omuzları dikleştirmek, gergin olduğumuz ve olup biten hakkında en küçük bir fikrimiz olmadığı hissini verir. Evet efendim. Adli Tıp Enstitüsü'nün önüne çıkıyorlar, spotlar patlıyor, mikrofonlar uzatılıyor, millet itişmeye başlıyor. Birkaç dakika sonra karkaşa biraz düzene giriyor. Şube müdürü cebinden kağıdı çıkarıyor. Aktör çeşitli yollardan verilebilen öldürücü bir zehir olan hidrojen siyanürle öldürülmüş. Ama bu vakada hidrojen siyanür gaz halinde verilmiştir. Film yönetmeni saldırıdan kurtulmuştur. Onun bu işe karışması kesinlikle rastlantısaldır. Gazın kalıntıları hala havadayken tesadüfen odaya girmiştir. Güvenlik kameralarının çekimlerinde bir adamın koridordan geçerken odalardan birine girdiği, 5 dakika sonra odadan çıktığı ve yere yıkıldığı görülmektedir. Söz konusu odanın kameradan görünmediğini söylemiyor. Söylememek yalan sayılmaz. Güvenlikçiler hemen harekete geçerek doktor çağırmışlardır. Doktor da o sırada hiçbir zarar veremeyecek kadar hafiflemiş olan badem kokusunu hemen fark etmiştir. Polise haber verilmiş, 5 dakikadan kısa bir süre içinde olay yerine varan polis bölgeyi kordon altına almıştır. Ambulans gelmiş, doktorlar oksijen vererek yönetmenin hayatını kurtarmışlardır. Savoy, şube müdürünün rahat tavrından gerçekten etkilendiğini fark ediyor. Acaba tüm şube müdürleri bir halkla ilişkiler kursundan mı geçmek zorunda diye düşünüyor. Zehir bir zarfın içine bırakılmıştır ama zarfın üstündeki yazının bir erkeğe mi yoksa bir kadına mı ait olduğu henüz tespit edilebilmiş değildir. Zarfın içinden bir kağıt çıkmıştır. Zarfın son derece incelikli bir teknikle kapatılmış olduğundan söz etmiyor. Oradaki gazetecilerden birinin bunu bilme olasılığı milyonda bir. Yine de bu konuyla ilgili bir soru daha sonra kaçınılmaz olabilir. O gün öğleden sonra film endüstrisinden başka bir adamın daha zehirlenmiş olduğundan söz etmiyor. Görünen o ki bu konuda kimse onlara bir şey söylememiş olmasına karşın herkes adamın kalp krizinden öldüğünü sanıyor. Bazen basının tembellik ya da özensizlikten polisi uğraştırmadan kendi sonuçlarını çıkarması işe yarıyor. İlk soru geliyor. Kağıtta ne yazıyordu? Şube müdürü soruşturmayı köstekleyeceği için bu konuda şimdilik bir açıklama yapamayacağını söylüyor. Savoy, onun basın toplantısını nereye yönlendirdiğini görmeye başlıyor ve hayranlık duyuyor. Şube müdürlüğünü gerçekten hak ettiğini düşünüyor. Başka biri, aşk cinayeti olabilir mi diye soruyor. Şu anda her şey mümkün. Evet hanımlar beyler, izin verirseniz biz işimizin başına dönelim. Arabasına biniyor, sireni açıyor ve hızla uzaklaşıyor. Savoy, patronuyla övünç duyarak kendi arabasına yöneliyor. Ne kadar müthiş. Başlıkları şimdiden tahmin edebiliyor. Yıldız'ın aşk cinayetine kurban gittiği sanılıyor. Bu hiç kuşkusuz halkın ilgisini çekecek. Şöhretin gücü o kadar büyük ki öteki cinayetler gözden kaçacak. Muhtemelen uyuşturucudan ölen ve plajın yakınındaki bir bankta bulunan zavallı bir genç kızı kim umursar ki? Kınalı saçlı bir film dağıtımcısının öğle yemeğinde kalp krizi geçirmiş olmasının ne önemi var? Festivalin tüm tantanasından uzak bir plajda, kimselerin tanımadığı iki kişiyle ilgili bir cinayet, bir başka aşk cinayeti. Hakkında ne söylenebilir ki? Her akşam televizyon haberlerinde ekranlara gelen türden bir olay. Ama işin içinde büyük şöhretlerden biri varsa medya olayı orasından burasından çekiştirmeye devam eder. Üstelik bir zarf bulunmuş hem de zarfın içindeki kağıtta bir şeyler yazılı. Savoy sireni çalıştırıyor ve polis merkezinden ters yönünde sürüyor arabayı. Kuşku uyandırmamak için arabanın telsizini kullanıyor. Şube müdürünün frekansını buluyor. Tebrikler. Şube müdürü de yaptığı işten memnun. Birkaç saat belki de birkaç gün kazandılar ama ikisi de bir seri katille uğraştıklarını biliyorlar. Erkek, iyi giyimli, kır saçlı, 40 yaşlarında ve ustalıkla silahlarla donatılmış. Öldürme sanatında deneyimli bir adam. Şimdiye kadar işlediği cinayetler onu tatmin etmiş olsa bile her an kolaylıkla yeni bir cinayet işleyebilir. Şube müdürü, festival kapsamında düzenlenen bütün partilere görevli yollat diye emir veriyor. Hepsi bu tarife uyan erkekleri arasın. Bütün şüphelileri gözaltına almalarını söyle, takviye iste. Blue jean ya da gece giysisi giymiş, çevreyle uyumlu sivil polisler istiyorum. Tekrar ediyorum. Bütün partilere gitsinler, trafik polislerini kullanmak gerekse bile. Savoy söyleneni hemen yapıyor. Az önce cep telefonuna bir mesaj geldi. Europol laboratuvarları araştırmak için biraz daha vakit istiyor. En az 3 gün. Bunu bana yazılı olarak bildirin, tamam mı? Burada işler ters giderse benim sorumlu tutmalarını istemem. Bir yandan da içinden gülüyor. Artık olayla kendisinin ilgilenmediğini söyleyerek bir kopyasını da yabancı ajana göndermelerini istiyor. Hızla Hotel Martinez'e varıp arabasını başkalarının araçlarını engelleyecek biçimde girişe bırakıyor. Kapıdaki görevli itiraz etmeye kalkınca polis kimliğini gösteriyor. Arabayı başka bir yere park etmesi için anahtarları adama fırlatıyor ve koşarak otelden içeri giriyor. Doğruca 1. kattaki özel bir odaya çıkıyor. Bir polis memuru kendisini bekliyor. Yanında da nöbetçi müdür ve bir garson. Nöbetçi müdür, "Burada daha ne kadar bekleyeceğiz?" diye soruyor. Savoy kadın duymazdan gelerek garsona dönüyor. Fotoğrafı haberlerde çıkan öldürülen kadının bugün öğleden sonra terasta oturan kadın olduğuna emin misin? Evet efendim, tamamen eminim. Boyalı saçlı fotoğrafları da daha genç görünüyor. Ama müşterilerin yüzlerini iyi hatırlarım, hesabı ödemeden kaçmasınlar diye. Peki önceden masayı ayırtan erkek müşteriyle birlikte olduğundan emin misin? Kesinlikle. 40 yaşlarında yakışıklı bir adam, kır saçlı. Savoy'un kalbi yerinden oynuyor. Müdür ile polise dönüyor. Hemen odasına çıkalım. Arama izniniz var mı diye soruyor müdür. Savoy'un kan beynine sıçrıyor. Hayır, yok. Ayrıca yeniden bir takım formlar doldurmaya niyetim de yok. Bu ülkenin sorunu nedir biliyor musunuz madam? Hepimiz çok uysalız. Aslında bu bize özgü bir sorun da değil. Bütün dünya için geçerli. Oğlunuzu savaşa göndermek isteseler sesinizi çıkarır mısınız? Oğlunuz karşı çıkar mı? Tabii ki hayır. Madem uysal bir vatandaşsınız, o zaman beni o odaya götürün. Yoksa cinayete yardım ve yataklık etmekten tutuklatırım sizi. Kadın gerçekten korkmuş görünüyor. Öteki polisle birlikte asansöre yöneliyorlar. Asansör her katta dura dura aşağıya geliyor. Bir insan hayatının kendisini bekleyenlerin ne kadar çabuk davranacaklarına bağlı olabileceğinin farkında değil. Bu durumda merdivenden çıkmaya karar veriyorlar. Müdür yüksek topuklu ayakkabılarından şikayetçi. Savoy ayakkabılarını çıkarıp merdivenleri yalın ayak çıkmasını söylüyor. Düşmemek için bronz trabzana tutunarak ve aradaki şık bekleme alanlarından geçerek hızla mermer merdiveni tırmanıyorlar. Oradaki insanlar bu yalın ayak kadında kim? Merdiveni böyle tırmanan üniformalı bir polisin otelde ne işi var diye şaşkınlık içinde bakıyorlar. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Öyleyse neden asansörle çıkmıyorlar? Artık festivalin standartları iyice düştü diye geçiriyorlar içlerinden. Oteller konukları konusunda eskisi kadar seçici değil. Polisler de randevu evi basar gibi dalıyorlar otele. En kısa zamanda müdüre şikayette bulunacaklar. Az önce merdiveni yalın ayak tırmanırken gördükleri kadının müdürden başkası olmadığından habersizler. Savoy ve nöbetçi müdür en sonunda katilin kaldığı suitin kapısına ulaşıyorlar. Güvenlik timinin bir üyesi, neler olup bittiğini anlamak için yukarıya birini göndermiş bile. Müdürü tanıyınca yardıma ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. Savoy adama daha alçak sesle konuşmasını tembihliyor. Ama evet, yardım edebilir. Üstünde silah var mı? Güvenlikçi silahlı olduğunu söylüyor. O zaman burada kalsan iyi olur. Fısıldayarak konuşuyorlar. Müdür kapıya vuracak. 3 adam ise Savoy, polis ve güvenlikçi yana çekilip sırtlarını duvara vermişler. Savoy tabancasını kılıfından çıkarıyor. Öteki polis de. Müdür kapıya birkaç kez vuruyor ama ses yok. Gitmiş olmalı. Savoy müdürden master anahtarı kullanmasını istiyor. Kadın master anahtarın yanında olmadığını ama olsa bile kapıyı açmak için idari müdürden izin alması gerektiğini söylüyor. Savoy bu kez kibarca yanıtlıyor. Sorun değil. Ben aşağı iner, güvenlik ekibiyle birlikte denetim odasında beklerim. Nasıl olsa gelecek, onu ilk sorgulayan ben olmak istiyorum. Aşağıda pasaportunun fotokopisiyle kredi kartı numarası var. Onunla neden bu kadar ilgileniyorsunuz? Bir şey yok, önemli değil. 21.02. Kandan arabayla yarım saat uzaklıkta aynı dilin konuşulduğu, aynı paranın kullanıldığı, gümrük denetiminin uygulandığı ama Fransa'dan tamamen farklı bir politik düzenin hüküm sürdüğü, eski günlerde olduğu gibi bir prens tarafından yönetiliyor. Başka bir ülkede bir adam bilgisayarın başında oturuyor. 15 dakika önce ünlü bir aktörün öldürüldüğünü bildiren bir e-posta aldı. Maurice kurbanının fotoğrafını inceliyor. Yıllardır sinemaya gitmediği için adamın kim olduğuna dair hiçbir fikri yok. Yine de önemli biri olmalı. Çünkü haber portallarından birinde ölümüyle ilgili bilgiler var. Maurice emekliye ayrılmış olabilir. Ama bu tür olayların onun gözünde bir satranç oyunundan, rakibinin kazanmasına pek izin vermediği bir oyundan farkı yok. Burada tehlikeli olan kariyeri değil, öz saygısı. Scotland Yard günlerinde uyumaktan her zaman hoşlandığı bazı kurallar var. Bunlardan biri de yarım yamalak da olsa mümkün olduğu kadar çok varsayımda bulunmaktı. İlle de doğru olmasını beklemediği için zihni açılıyordu insanın. Değerlendirme kurullarıyla yapılan o gergin toplantılarda oradakileri kışkırtmaktan zevk alırdı. Bildiğiniz her şey uzun yılların çalışmalarından doğan deneyimlerimden geliyor. Ama bu eski çözümler yalnızca eski sorunlara uygulandığında geçerlidir. Yaratıcı olmak istiyorsanız bütün o deneyimlerden öğrendiklerinizi unutmaya çalışın. Bu tür kurulların yaşlıca üyeleri not alıyormuş gibi yaparlar, gençler ise dehşet içinde ona bakarlardı. Toplantıda o hiçbir şey dememiş gibi sürüp giderdi. Ama Maurice mesajın yerine gittiğini bilirdi. Çok geçmeden de üstleri, tabii onun bu işteki payından hiç söz etmeden daha fazla yeni fikir istemeye başlarlardı. Maurice kan polisinin gönderdiği dosyalardan çıkış alıyor. Ağaçları yok eden bir seri katil olarak suçlanmak istemediği için genellikle kağıt kullanmaktan kaçınmaya çalışır. Ama bazen gerekiyor. Cinayetlerin nasıl işlendiğini incelemeye koyuluyor. Günün hangi saatinde olduğu, sabah, öğleden sonra ve gece. Kullanılan silahlar, eller, zehir, hançer. Kurbanın tipi, farklı yaşlardan erkekler ve kadınlar. Kurbana yakınlık, ikisinde de doğrudan fiziksel temas, ikisinde de hiç temas yok. Kurbanların saldırgana karşı tepkisi, hiçbirinde tepki yok. Çözümsüz bir durumla karşı karşıya olduğunu hissettiğinde en iyisi düşüncelerini bir süre serbest bırakmak. Bu arada bilinçaltının çalışmasını sağlamak. Bilgisayarda New York borsasını gösteren yeni bir ekran açıyor. Hisse senetlerine yatırılmış parası olmadığı için çok sıkıcı bir durum. Ama böyle çalışıyor işte. Yılların deneyimiyle o ana kadar edindiği tüm bilgileri çözümlüyor. Ve sezgileri yeni, yaratıcı tepkiler çıkarıyor ortaya. 20 dakika sonra dosyalara geri dönüyor, kafası yeniden boşalmış durumda. Yöntem işe yaradı. Cinayetlerin ortak yanları var. Katil eğitimli bir adam. Kütüphanede epeyce zaman geçirmiş. İşini en iyi nasıl yapabileceğini incelemiş olmalı. Zehirleri nasıl kullanacağını iyi biliyor ve hidrojen siyanüre dokunmadığı açık. Bıçağı kemiğe rastlamadan doğru yere sokabildiğine ve bir insan yalnızca ellerini kullanarak öldürebildiğine göre anatomi bilgisi yeterli. Kürar ve onun öldürücü gücü hakkında bilgi sahibi. Seri cinayetler hakkında epey okumuş olabilir. Bırakılacak herhangi bir imzanın her zaman polisi saldırgana ulaştıracağının farkında. O yüzden cinayetleri tamamen gelişigüzel bir biçimde, belirli bir hareket tarzı izlemeden işlemiş. Ama bu olanaksız, katil bilinçsizce de olsa bir imza bırakmış olmak zorunda. Ama Maurice bunu henüz çözebilmiş değil.